Herkese merhaba. Bugün 20 Haziran 2022 Pazartesi. TR724 YouTube kanaldasınız. Nöbetçi Editör programıyla bugünün öne çıkan başlıklarına bakacağız. Gündemi yorumlayacağız. Her zaman olduğu gibi yine iç karartıcı haberlerimiz var ve bunun için peşinen özür diliyoruz. Ama maalesef Erdoğan rejiminde başka türlüsü mümkün olmuyor. Zamdan, zulümden başka bir şey Türkiye gündeminde yok. Hemen onunla biriyle başlıyoruz. Onda haberlerden birisiyle başlıyoruz. Gerçekten hani insanın kanını donduran olaylar vardır ya, artık bu kadarı da olmaz dediğiniz, ki bu artık sıradan hale geldi Türkiye'de. Ama gerçekten insanı okurken ya da size anlatırken bile rahatsız eden olaylardan bir tanesiyle karşı karşıyayız. Kadın cinayetleri meselesi gündem olduğunda en çok konuşulan, ifade edilen konu Pınar Gültekin cinayetiydi. Muğla Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin vahşice öldürülmüştü ve bu ölümle ilgili yargılama bugün karar çıktı ve kararda haksız tahrik indirimi diye bir madde uygulandı. Ve bu sayede katil 23 yıl sonra 23 yıla mahkum edildi, ki o da arada çıkacak olan aflarla birlikte birkaç sene sonra çıkacaktır. Ne yapmıştı Pınar Gültekin'e hatırlayalım. Önce boğmuştu. Affedersiniz ama anlatırken bile insanın gerçekten rahatsız eden bir durum. Genç bir kıza yapılan bir durum düşünün. Varile koy boğdu, varile koydu, yaktı ve kardeşleriyle ailesiyle birlikte delilleri ortadan kaldırdı. Bütün bunlar ortadayken mahkeme haksız tahrik indirimi diye bir şey verdi ve suça ortaklık eden diğer akrabalarına da beraat verdi. Evet, şu an Türkiye'deki majestelerinin yargısı, sarayın yargısı nasıl derseniz işte böyle işliyor. Ya ve hiç aksamıyor. Yani kermese katılan kadınlara zulmetmekte geri durmayan yargı bu şekilde vahşice katledilen bir kadınla ilgili kararda da aynı istikrarını sürdürmüş oldu. Tabii doğal olarak konu ailenin başta olmak üzere herkesin ciddi tepkisini çekiyor. Bugün şu anda Türkiye'de en çok konuşulan, en çok gündeme getirilen konu bu. Ve 23 aydır tutuklu bulunan avcı ile ilgili karar bugün açıklanırken, dediğim gibi diğer isimler, sanığın kardeşi, annesi, babası, boşandığı eşi ve onun ortağı da beraat etti. Oysa ki eldeki deliller bunların suçu örtme noktasında aktif olarak çalıştıkları yönündeydi. Ailenin avukatı Rezan Ep Özdemir diyor ki bugün burada hukuk ölmüştür, adalet ölmüştür. Bugün Muğla'da adalet ölmüştür diye tepki gösterdi ve devamında şöyle söyledi. Diri diri yakıyor, gömüyor, bütün delilleri değiştiriyor. Kimsenin inanmadığı bir kurguyla, savunmayla mahkemeye geliyor ama tahrik indirimi alıyor. Gerçekten akıl alır bir durum değil. Ve aynen devamında ifadesi de önemli. Aynen orayı da okuyayım, aktarayım. Katile haksız tahrik indirimiyle müebbet, işbirlikçi ailesine tüm delillere rağmen beraat verildi. Neden emsal bir karar verilemiyor diye isyan ediyor. Ailenin de isyanı var. Babası Sıddık Gültekin de hani Cumhurbaşkanı bu işin takipçisi olacaktı diye isyan ediyor. Artık gerçekten söyleyecek çok bir şey yok. Olay neydi? Olayı da kısaca özetlemiş olayım. 16 Temmuz 2020'de kaybolmuştu Muğla Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra Cemal Metin Avcı gözaltına alındıktan sonra 5 günün sonunda cinayeti itiraf etmişti ve tutuklanmıştı. Ve sonrasında ne oldu? İşte 2. yılın sonunda gelinen yargılama, kardeşinin aile fertlerini yardım ettiği cinayette tahrik indirimi diye bir şekilde müebbetten 23 yıla çevrildi. Tweet attığı için, yazı yazdığı için müebbet alan gazetecilerin, akademisyenlerin olduğu bir Türkiye'de canavarca, vahşice cinayet işleyen birisine verilen ceza bu. Ve suç ortaklarının delillere rağmen beraat ettiği Türkiye'den bahsediyoruz. İşte tam da Erdoğan rejiminin sembolü olan, tam da Erdoğan rejimini tarif eden bir hukuk katliamı daha. Tabii bu konu çok gündem olmaya devam edecek. Bu konudaki gelişmeleri takip edip size aktarmaya devam edeceğim. Ben yargıdaki skandallardan biriyle devam edelim. Bugün HSK yaz kararnamesi açıklandı. HSK Hakimler Savcılar Kurulu'nun yaz kararnamesi tam olarak bir sürgün kararnamesi gibi, had bildiren bir sürgün kararnamesi ama. Hani Erdoğan rejiminde saraya biat etmeyen ya da sarayın talepleri doğrultusunda kararlar almayan veya bir şekilde sarayın canını sıkabilecek herhangi bir karara imza atan hakim savcı sürgün ediliyor. Hemen örnekleri verelim. Yaz kararnamesinde 5236 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Hani bu kadar sayının değişmesi normal mi derseniz, normal. Yaz kararnamesinde bu rakamlar olur. Ama ilginç olan şey şu. Detaylara baktığınız zaman Neler var? Mesela Gezi davasında tutuklama ve mahkumiyet kararlarına muhalif kalan hakim Kürşat Bektaş İstanbul'dan Tokat'ın Turhal ilçesine sürüldü. Bu tam olarak yani İstanbul'da görev yapan bir hakimin oraya sürülmüş olması tam olarak bir sürgün, bir cezalandırma. Zaten o da mesleği bırakmayı düşündüğünü söylemiş, çeşitli medya platformlarında konuşmuş. Cemal Kaşıkçı dosyasında Suudi Arabistan'a devrini şerh koyan İstanbul hakimi Nimet Demir de Kahramanmaraş'a sürüldü. Tabii Turhal gibi, Kahramanmaraş gibi yerler birinci derece hakim savcılar için sürgün yeri. Çünkü Ankara, İstanbul, İzmir gibi yerlerde çalışmak derece almış hakimler için önemli. Onu oradan alıp, hakim teminatı dediğim şey zaten bu yüzden çok kritik, alıp ücra yerlere sürmek, yeni stajyer hakimlerin, yeni başlayan insanların çalıştığı alanlara sürmek tam olarak bir sürgün. Çünkü bu rejimin hoşuna gitmeyen karar alan hakim savcılığa verilen önemli bir mesaj aynı zamanda. Tabii Erdoğan rejimi daha başka detaylar da var. Kimler nereye atandı onları aktaracağım ama burada yine her zaman gördüğümüz bir tabiri caizse cinlik var. Erdoğan rejimi valiler kararnamesinde de aynısını yaptı. Bir tane başörtülü vali atayıp kendi tabanını, milliyetçi muhafazakar kesimi uyutacak, onun arkasından yaptıkları büyük skandalları ya da suçları kapatacak bir örtü olarak kullanıyor başörtüsünü. Burada da aynısını yaptı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir başsavcı, kadın başsavcı, başörtülü bir kadın başsavcımız var. Ve bu sayede yarın ve bugün işte başladı zaten havuz medyasındaki propagandalar. Yarın da tüm gazete, havuz medyalarında bu haberi göreceksiniz. 33 ilin başsavcısı değişti ve ilk kez bir başörtülü kadın savcı il başsavcısı olarak atandı. Beşiktaş Cumhuriyet Savcısı Tuğba Ersöz Ünver artık Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı. Evet dediğim gibi yani yaptıkları hukuksuzlukları, hukuk katliamlarını yine başörtüsüyle kapatmış oldular. Tekrar detaylara dönelim. Kim nereye ne koydu? İşte İstanbul Gezi davası, Kavala davası, aynı zamanda Cemal Kaşık davası gibi davalarda sarayın istemediği kararları veren, vermeye çalışan, şerh düşen hakimler sürüldü. Başka kimler nereye sürüldü? Mesela son dönemde birkaç ülkücülerle ilgili yani bir soruşturdukları dosyaların ülkücülere dokunması sebebiyle ülkücülerin tepkisini çeken isimlerden Alparslan Tufan görev yeri değiştirildi. O da daha pasif bir göreve atandı. Başka örnekler de var. Türkiye'nin değişik yerlerinde ülkücülere dokunan hakim savcılar yandı. Tam anlamıyla o. Kavala'nın tahliyesini isteyen hakim de sürüldü az önce söylediğim gibi. 17 Adliye Mahkemesi, Bölge Adliye Mahkemesi başsavcısı değiştirildi. Bunların değiştirilmesinde dediğim gibi hani şu ifade anlaşılmasın. Hani yargı Erdoğan'a direniyor, Erdoğan'ın istediği türde kararlar almıyor şeklinde bir algı çıkmasın. Aksine tam öyle ama arada sırada kaçan hani binlerce dosyanın içerisinden bir ya da iki tane dosyada sarayın hoşuna gitmeyecek karar alan isimler çıkabiliyor. Onun nedenleri farklı olabilir. Yani sonuçta Erdoğan'a muhalif olsun diye yapmıyor da olabilirler. Ama sonuç itibariyle Erdoğan rejimi onlara bile tahammül gösteremiyor. Tahammül göstermiyor. Herkes tam biat etsin, daima biat etsin kavgası devam ediyor. Başka neler var? Mesela 17 Aralık soruşturmasını kapatan, takipsizlik verdikten sonra Ankara'ya başsavcı olarak atanan, başsavcı vekili olarak atanan Ekrem Aydıner, Gazi Osman Paşa başsavcı vekilliğine gönderildi. O da enteresan çünkü İstanbul'daki herhalde rant düzeni takip etmek için kalması gerekiyordu. Başka kimler var bakalım. Zindaşlı ve Ümgan kardeşlerle ilgili Adalet Komisyonu olduğu dönemde bu işe karışan isim de Küçükçekmece'ye gönderilmiş. Başka isimler de var. Yani öz itibariyle hatta bunlardan bir tane son derece ilginç. Erdoğan'ın avukatıyla cezaevine kaçak giriş yapan bir savcı vardı. O da tekrar terfi etmiş. Başsavcı vekilliğine, Antalya Başsavcı vekilliğine getirilmiş. Kürşat Köhle ile birlikte cezaevine giriş yapan Gürkan Kütük kararnameyle eski görevine terfi etti. Tekrar yeni görevine getirildi. Yani başsavcı vekilliğine getirilmiş. Yani özü hikayesi şu, binlerce isim için boğmaya gerek yok. Özü şu, saraya biat eden, sarayın istedikleri kararları alan, sarayın istedikleri yönünde adımlar atan herkes terfi ediyor. Ona muhalif olan, hani binlerce kararın içerisinde bir ya da iki tane kararda muhalif olan ya da muhalifimsi gibi davranan isimler de anında cezalandırılıyor. Bu da had bildirme kararnamesi olarak önümüzde duruyor. Erdoğan rejiminin karakteristiğini göstermesi açısından da önemli verilerden bir tanesi. Buradan siyaset gündemine geçelim. Siyaset gündeminde Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanlığı adaylığı halihazırda en önemli gündem. Erdoğan bastırıyor, AKP iktidarı bastırıyor adayı belirleyin diye. Altılı Masa bileşenleri de ısrarla bizim bir takvimimiz var, o takvim işliyor, zamanı gelince açıklayacağız diyorlar. Bu iş bir sinir haline dönmüş durumda. Burada muhalefeti tebrik etmek lazım. Gerçekten Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde Erdoğan'ın sinirlerini bozmayı başarıyorlar. Başka konularda çok olmasa da en azından bu alanda bir başarı sağladıklarını söylemek mümkün. Ali Babacan bugün çok kapsamlı bir demeç verdi. KRT TV'de bir yayına çıktı. Uyanma Vakti isimli programa çıktı ve ekonomiden devletin işleyişine kadar birçok alanda önemli başlıkları var. Ben birkaçını size özetleyeyim. En azından psikolojiye aktarma açısından önemli bulduğum noktalar var. Bunlardan bir tanesi şu. Konuştuğumuz AKP'lerin yani milletvekili ya da tabanda destekleyen isimlerin de aralarında olduğu bir kitleyi tanımlıyor. %90'ı yaşanan krizin farkında, yaşanan sorunların farkında, gidişatın durumun farkında ama korkudan konuşamıyorlar diyor. Düşünün AKP kitlesi bile korkudan konuşamıyor. Hani muhalifler ya da muhalifimsi davrananlar değil, AKP kitlesi bile korkudan konuşamıyor. Türkiye'ye getirdikleri durum bu. Ve seçime doğru AKP'liler de konuşmaya başlayacak. Yanlışlara karşı daha fazla ses çıkartacaklar diyor. Bu önemli bir uyarı, önemli bir gösterge. Yine Altılı Masa ile ilgili olarak da Altılı Masa Erdoğan'ın kabus olmaya devam edecek diyor. Altılı Masa ile yatacak, Altılı Masa ile kalkacak, Altılı Masalı korku rüyası olmaya devam edecek diyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda zamanı gelince açıklanacak. Altı masada masadaki altı başkandan biri olabilir veya dışarıdan bir isim olabilir diyerek bu konudaki belirsizliği sürdürmüş oluyor. Dediğim gibi AKP'lerin seçime yaklaştıkça daha çok konuşacağını söylüyor. Ekonomiyle ilgili çok ciddi uyarıları var. CDS primlerinin geçen hafta 836'yı gördüğünü söylüyor, 870'e çıktığını söylüyor. Şöyle bir kıyaslamayla anlaşılabilir hale getirmesini anlatıyor. 10 sene önce iflas eden Yunanistan'da risk primi 180'di diyor. Yani 180'e düşmüştü. Şimdi Türkiye'de 836. Türkiye büyük bir çöküşün eşiğinde, daha doğrusu çöktü ama makyajla kapatılıyor. Milli gelir 12.500 dolarken dış güçler yok muydu diyor. Hani Erdoğan rejimin hep söylediği bir şey var ya, dış güçler, dış güçler. Ali Babacan da bu teorinin ne kadar aptalca, ne kadar boş olduğuna matematiklerle Bilal'in bile anlatacağı kadar rahatlıkla anlatmış. Diyor ki milli geliri alıp 3.500'den 12.500 dolara çıkarken dış güçler yok muydu? Enflasyonu tek haneye düşürken dış güçler yok muydu? Dolar 20 dolardan 150 dolara çıkarken dış güçler yok muydu? Hepsini yaptık, başardık. O zaman olanlar şimdi yok muydu deyip sadece işte yine Erdoğan'ın klasik yalanlarına gönderme yapıyor. Buradan Ankara'dan önemli bir başlıkla devam edelim. İşte uzun zamandır biliyorsunuz Türkiye gündeminde bir Sadat gündemi var. Sadat'la birlikte başka paramiliter yapılar da var. Yani Erdoğan rejimi paramiliter yapıların önünü açtı, sırtını sıvazlıyor. Enteresan bir ayrıntı var. O da şu. Türkiye'nin her yerinde yüksek miktarda atış poligonu sayısı da bir patlama var. Yüksek miktarda artış söz konusu ve bu atış poligonlarında Sadat'a ve Sadat benzeri paramiliter yapılara eğitim verildiği yönünde ciddi duyumlar, ciddi bilgiler var. Hatta bazı yerlerde istihbaratlar var. Ve silah ruhsatlarında resmi olarak da bile ciddi bir artış söz konusu. Gayri resmi el altından dağıtılan silahlar ve bu silahlara ait ruhsatlar da başka bir gündem maddesi. CHP'li Alpay Antmen bir soru önergesi ve meclise getirdi. Bir araştırma önergesi, pardon, soru önergesi değil. Araştırma önergesi verdi ve atış poligonlarda bazı silahlı gruplara eğitim verildiğine dair bilgilerin kendisine geldiğini ve bunların araştırılması gerektiğini söylüyor. Geçmişte Sadat'ın da buraları kullandığını hatırlatıp kime, hangi gruplara ne eğitimi veriliyor bunların araştırılması gerekir diyor. Bunların içerisinde sığınmacı ve göçmenler de var şeklinde önemli bir detay veriyor. Türkiye'nin birçok kentinde çok sayıda atış poligonu açıldığına dikkat çekiyor. Araştırma önergesinde ki bu da dikkat çekici bir nokta. Hani atış poligonu çok acil ihtiyaç hissedilen her yerde olacak bir şey değil ama var, sayısında bir patlama söz konusu, bu da dikkat çekici. Yine siyaset gündeminden devam edelim. Bir tam Türkiye örneği. Hani Erdoğan'ın lüksü, sarayı, AKP'lerin lüksü, sarayı, özel uçakları, lüks arabaları, sayısız lüks harcamaları olur da Diyanet camiası bundan geri kalır mı? Kalmaz, kalmaması da gerekir. Hani sonuçta hanımefendinin neyi eksik değil mi? Herkes yapıyorsa o niye yapmasın? Bahsettiğim konu Diyanet'in hanımefendisi Seher Erbaş. Hanımefendi normalde Cumhurbaşkanı eşlerine söylenen bir ifade ama hani Erdoğan rejiminde işin cılkı çıktığı için artık Diyanet İşleri Başkanı'nın eşi de First Lady, hanımefendi olarak tanımlanıyor. Peki bunda ne var dersiniz? Bunda bir sorun var mı? Var. Şöyle ki kendisini hanımefendi olarak tanıtan ve kendisi Ramazan ayında padişahın huzurunda yapılan tefsir dersleri olarak bilinen huzur dersleri adıyla dersler veren, hani padişahın huzurunda dersler veren insanlar gibi tanımlamış, böyle gün dersler veren Seher Erbaş protokole girdi ve protokolde çantasını polise taşıttı. Yani hem protokole giriyor hem enteresan ziyaretlerde, açılışlarda, pahalı hediyeler dağıtmalarda bulunuyor hem de çantasını polise taşıtıyor. Ve tabii çantasını polise taşıtması da herkesin tepkisini çeken konulardan bir tanesi. Ama bu son dönem AKP'lilerde bir gelenek haline geldi. Mesela Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy da korumasına şemsiye tutturuyordu, çantasını taşıtıyordu. İşte Bülent Ersoy'a şemsiye tutan komutanla ilgili tartışmaları hatırlayın. Görevden alma olmuştu. Şimdi tabii böyle bir durumda herkesin aklına bu işin nerede duracağı sorusu geliyor. Çünkü Erdoğan rejiminde bu işin sonu gözükmüyor. AKP ilçe başkanının eşi bile benzeri şeyleri korumalarına ve koruma yapıyor. Peki tabii bu kadar insanı kim niye koruyor sorusu da önemli bir soru. Neden devletin vergisi, milletin vergisiyle maaşlar ödenen polisler bu işin, bu kişilerin çantasını taşımakta kullanılıyor? Neden bunlar koruma verildi sorusu da önemli bir soru işareti. Yani Diyanet İşleri Başkanı Seher Erbaş'ın eşi ne tür bir güvenlik riski taşır ki ona koruma verilir? Ya da işte bakanın eşinin ne tür bir güvenlik riski var ki ona koruma veriliyor? Koruma verilen polis çantasını, şemsiyesini taşıyor. Ama işte bu görgüsüzlük, bu ahlaksızlık Erdoğan rejiminin genel karakteristiği halinde oldu. Bu artık Diyanet'i de içine almış durumda. Eskiden Diyanet'in bir itibarı vardı. İnanan inanmayan herkes Diyanet'e, Diyanet'le ilgili dinle alakalı bir kurum olduğu için az buçuk saygı gösterirdi. AKP'liler sağ olsunlar onlar sayesinde bu da kalmadı artık. Diyanet İşleri Başkanlığı da rejimin aparatlarından birisi. Evet, siyaset gündeminden devam edelim. Erdoğan rejimi seçim yatırımlarına tam gaz devam ediyor. Bulduğu masadaki bütün düğmelere sırayla basıyor. Maksat seçimi kazanabilmek. Bunun için her şeyi yapıyor derken işte bunun içerisinde bol keseden verilen vaatler de var. Onlardan bir tanesi de yeni çıktı. 550 bin kişiye askerlikle ilgili af teklifi geldi. 550 bin kişi. Az bir rakam değil, ciddi bir rakam ve bu isimler oy kullanacaklar. Çünkü askerlik çağında olan insanları kapsayan bir düzenleme. AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal bugün söz konusu yasa teklifini meclise sunacaklarını söyledi. Peki bu teklif ne? Teklif yasalaşması halindeki meclis aritmetiği içerisinde yasalaşmasını engelleyen bir durum yok. Yoklama ve kaçak durumundaki 550 bin kişi bu aftan yararlanacak ve halihazırda bedelli askerlik uygulamasına yararlanamayan kişiler de bedelli askerlik yapabilecekler. Yani bu iki yönlü bir şey. Hem oy kazanacaklar hem de bu insanlardan para kazanacaklar. Çünkü bedelli askerliğe daha önce alamayan insanlar artık bedelli askerlikten yararlanmış olacaklar. Hazine boş. Hazinede ödenmesi gereken, doyurulması gereken beşli çete ve yandaşlar var. Oralara para kazanılması gerekiyor. Yine para asker üzerinden kazanmış olacak. Burada yasa teklifinde enteresan bir madde var. Buna dair önümüzdeki günlerde ayrı detaylar aktarmayı düşünüyorum. Şöyle ki henüz çalışmayı bitirmedim. Genelkurmay Başkanı'nın görev süresi de yıllık uzatmalarla 72 yaşına kadar yani 67'den 72 yaşına kadar 5 yıl daha uzatılmış olacak. Bu da Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanları üzerinden TSK'yı dizayn çalışmalarında sona geldiğini ya da bu konuda yeni adımlar atacağını da göstermiş oluyor. Şimdi az önce anlatmıştım bedelli askerlik getirilerek işte 550 bin kişiyle ilgilendiren bir durum söz konusu. Oradan yine büyük paralar kazanılacak, yine büyük paralar hazineye aktarılacak. Peki bu paralar ne olacak? Tabii ki vatandaşa yol su hizmet olarak dönmeyecek. Onların döneceği bir yer var. Yandaş, iş adamları ve saray. Ne demek istiyorum? Mesela bakın 13 şehir hastanesi için 4 şirkete 33,7 milyar lira ödenecek sadece bu yıl. Şu ana kadar ödenenler ve önümüzdeki yıllarda ödenecek olanlardan bahsetmiyorum. Sadece bu yıl ödenecek olan paradan bahsediyorum. Şimdi biliyorsunuz birçok şehirde şehir hastanesi diye bir proje başlattılar. Birçok hastane kapatıldı. Onların arazileri yandaş iş adamlarına peşkeş çekildi. Hastaneler, şehir hastaneleri adı altında büyük olarak bir tek merkezde toplandı. İşletilmesine dair birçok skandal, birçok sıkıntı var. Hepsi ayrı bir konu ama bu kadar büyük şehir hastaneleri neden yapıldı sorusunun cevabı çok basit. Yandaş iş adamlarını zengin etmek. Çünkü bu hastanelerin yapımından işletilmesine kadar hepsi devasa bir ekonomi ve Erdoğan bütün bunları yandaş iş adamlarına veriyor. Tabii 4 tane şirket var. Temel işleri, bu işleri yapan insanlardan. ve 13 şehir hastanesini işletiyor bunlar ve sadece 2020 yılında ödenmesi gereken para yaklaşık 34 milyar lira. Vergiden muaflar, tüm işletme giderlerine sahipler ve 25 yıl boyunca bu şirketler, bu hastanelerden bu paraları alacaklar. Çok güzel bir soygun. Yani havalimanı soygunu gibi, demiryolu soygunu gibi, karayolu soygunu gibi bir de hastane soygunu var. Bu da enteresan bir rakam. Tabii ekonomi bu kadar soyulursa insanlar ne yapar? İnsanlar fakirleşir. İnsanlar yiyecek ekmek bulamaz hale gelirler. Lafın gelişi söylenen o yiyecek ekmek bulamama ifadesi çok yakın bir gelecekte gerçekten yiyecek ekmek bulamama noktasına erişecek gibi duruyor. Çünkü İstanbul'da ekmeğe yarın zam geliyor. Şu anda İstanbul'da birçok ilçede 4,5 liradan satılan ekmek yarın yeniden zamlanacak ve yarından itibaren Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir'dekiler fırıncılar ekmeği 5 liradan satmaya başlayacak. Tabi oradan başlayınca her yere yayılacak ve artık ekmek 5 lirada zamlanmış olacak, 5 liraya geçmiş olacak ve böylelikle ekmeğe son bir yılda %150 zam gelmiş oldu. %150. Ve hani derler ya işte Fransızlara atfedin, ekmek bulamazsanız pasta yiyin. Artık Türkiye'de pasta bulunamayacaktır. Ekmek bulamayınca ne yenecek bilmiyoruz. Belki gidip Ayasofya'nın duvarlarını hani mizah olarak söylüyorum. Kapıları duvarları kemirecekler belki ama hani gerçekten çok vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Temel gıda maddesi olarak bilinen ekmek 5 liraya çıkmış oldu. 4 kişilik bir aile olduğunuzu düşünün. En basit tabirle söyleyelim. En basit rakamlarla ele alalım. Aylık yemek ekmek masrafı sadece ekmek yiyerek yaşamaya çalışsanız ki de bu mümkün değil. O bile bütçenizi aşmış vaziyette. Gerçekten inanılmaz bir durumla karşı karşıyayız ve bu tarife 1 Temmuz itibariyle uygulamada olmuş olacak. Zam yarın açıklanıyor ama ve sonuçta düşünün 5 liradan ekmek alacaksınız. Tabii ekmeği alabiliyorsanız, bulabilirseniz o da mümkün olacak, olursa. Tabii Türkiye ekonomisi bu kadar kötüyken siyasetin de dış politikanın da seyri son derece negatifsel olarak seyrediyor. Biliyorsunuz Erdoğan İsviçre ve Finlandiya'yı NATO üyeliği konusunda tehdit ediyor. Onu bir koz olarak kullanmaya çalışıyor. Bu durum başta Amerika ve İngiltere olmak üzere Batı başkentlerinde ciddi anlamda tepki çekiyor ve oralarda bir bıkkınlık söz konusu. Bunun nasıl bir bıkkınlık olduğunu anlamak için elimizdeki verilerden bir tanesi The Economist, İngiltere merkezli yayın organı ve itibarlı bir yayın organı. Dünyada herkesin ya da en azından politika yapıcılarını takip ettiği bir yayın organı ve oradaki tanım şu, oradaki ifade şu. AKP lideri Erdoğan terörist tanımını Türk lirası gibi ucuzlattı. Aynı cümle içerisinde birçok realiteyi çok veciz bir şekilde anlatan bir başlık. Çünkü Erdoğan her önüne geleni terörist diyor malum ve teröristler üzerinden kendi Erdoğan rejimine göre terörist dediği insanlar üzerinden bir politik pazarlık işine giriyor. Batı başkentleri de diyor ki kimin terörist olup olmadığı konusunda Erdoğan'a kimse güvenmiyor. Doğru. Yani benimle ilgili bile kırmızı bir bülten var. Arama kararı var vesaire. Yani bilinen çalışan bir gazeteciyle ilgili bunları yapanlar başka insanlar için neler yapıyorlar düşünün. Ve Batı başkentleri bunların ne kadar politik amaçlı üretilmiş yalanlar olduğunu biliyor. İşte onlardan bir tanesi de buydu. Ve dedi ki ekonomist ki içerideki yer alan bir takım ifadeler hayli dikkat çekici. Mesela diyor ki Türkiye NATO'ya değerinden fazla sorumlu çıkarıyor. Başlıklı bir yazı var malum. Ve düşünün Türkiye NATO'ya değerinden fazla sorun mu çıkarıyor? Yani Türkiye'nin NATO'dan atılması bile bir alternatif olarak konuşulan başlıkların içerisinde. Ve özellikle Batı başkentlerinde Erdoğan'ın bu Türkiye'nin stratejik konumunu bir nevi pazarlık olarak kullanıyor olmasından ciddi anlamda rahatsızlık söz konusu. Erdoğan'ın Putin'le olan dostluğu, Batı başkentlerinde olan tepkinin de bir başka göstergesi, onu da hatırlatmış olalım. Yani Putin'le olan ilişkilerinin de Batı başkentlerinde ciddi bir rahatsızlığa yol açtığını da görüyoruz. Tabii mazotla ilgili, benzinle ilgili zam haberi bugün bültene koymadım diye düşünen izleyicilerimiz olabilir. İşte bu noktada artık 30 lirayı aşan benzin, mazot konusunda rakam vermenin çok bir anlamı yok. Aksine sokağın dilini vermek lazım. Sokağın yaklaşımlarını göstermek lazım. Bültenin sonuna geldiğimizde o görüntüyü size aktarmış olalım. O da nedir? Adana'da bir grup taksi esnafı yolları kapattı, kontak kapattı ve artık araçlarını çalıştıramaz hale geldikleri yerinde isyanları söz konusu. Bu tip görüntülerin önümüzdeki günlerde Türkiye'nin değişik yerlerinde yayılarak devam etmesi kimseyi şaşırtmamalı. Çünkü artık insanlar kontağı çeviremez hale geldi. Düşünün. Her gün gelen zamlar, her gün astronomik zamlarla 1 litre benzinin, 1 litre mazotun 30 lirayı aştığı bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bir ekmeğin 5 liradan satıldığı bir Türkiye'den bahsediyoruz ve bütün bunun yanında öbür tarafta yoğun bir şekilde devam eden hortumlama var. İşte az önce anlatmaya çalıştım. Şehir hastaneleri için 4 şirkete ödenecek olan para, korkunç bir para. Önümüzdeki sadece bu yıl içerisinde ödenecek olan para ve bu para yıllar boyunca bu şekilde ödenecek. Yani perişan vaziyetteki halkın sırtından toplanan paralar yandaş iş adamlarına ve saraya akıtılıyor. Ve tabii insanlar böyle bir solgun karşısında bugüne kadar solgunun asıl failleri ve solgunun asıl düzenine karşı çok da sesini çıkarmayan insanlar bugün itibariyle petrol arttı, mazot 30 lirayı, benzin 30 lirayı geçti diye sokaktalar. Hani sorunun kaynağını hala görmüyorlar, sorunun kaynağını çözmek için hala adım atmıyorlar ama en azından yaşanan bu astronomik fiyat artışları sebebiyle insanlar seslerini çıkarmaya başladılar diyebiliriz. Bunun yanında Ali Babacan'ın bülten içerisinde aktardığım ifadesi de önemli. AKP'lerin %90'ı da sorunun farkında. Seçim yaklaştıkça seslerini daha fazla çıkaracaklar diyor. Bakalım izleyip takip edip bültenlerde size aktarmaya devam edeceğiz. Evet, bugün 20 Haziran'dı. Yılın en uzun günlerini yaşıyoruz. Kuzey Yarımküre için tabii. En uzun günlerini yaşıyoruz. Hani gönül isterdi ki bu bültenlerde size moral verici güzel haberler aktaralım. Ama maalesef Erdoğan rejiminde haksızlıktan, hukuksuzluktan, zulümden ve hayat pahalılığından, ekonomi zamlardan başka bir şey anlatmamız mümkün değil. Bunun için de peşinen özür dilemiş olalım. Evet, yeni bültenlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.